Ayrım 8.
Peki o şiir sergisinin diyeceksiniz hiç mi faydası olmadı? Bunun karşılığını İstanbul'a geldiği ve dostum olduğu için Paris'te Türkiye ile ilgili sinek uçsa ilgilenen bir Fransızın mektubundan vereceğim. Sözünü ettiğin sergiden hiç haberim olmadı, duymadım. Yoksa senin şiirlerini ve öbürlerini Fransızca olarak okumak için elbet mavi palete giderdim. Mektubu yazan bir sanatçı, bir ozan. Haberi bile olmamış. Canım uzatmaya ne hacet? Lütfü Özkök'ün yıllardır İsveç şiirinden uğraşıp didinip dilimize aktardıklarından yüzde kaçımızın haberi oluyor? Olanlardan hangisi İsveç şiirinden bir mısra anımsıyor? Bir de kalkmış birbirimizi kutluyoruz. Biraz izan. 8. İstanbul'a kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Dağınık, çabuk, sevinçli bir kar. Noyli'ye de yağıyordu. At kestaneleri, benzi soğuktan kül gibi olmuş Sen Nehri, az ötemizde küçük insanları ve dükkanlarıyla Petaux hiç kımıldamaksızın nokta nokta azalıyor, kayboluyordu. Malfrance, uslu gözleri ve uysal dudaklarıyla divana oturmuştu. Bazı şiirlerimi ona ağızdan çeviriyordum, olabildiği kadar oluyordu bu. Çoğunun bel kemiği kırılıyor, tadı tuzu kalmıyordu ama Marie France onları saygılı bir dikkatle dinliyordu. Sonunda beni müthiş etkileyen bir şey söyledi. Anladığım kadarıyla dedi, bu şiirlerde ruh bilimsel gerilim temleri işlenmiş. Gittikçe karmaşıklaşan endüstri uygarlığının ortaya çıkardığı sinir gerginliği, bunun duygusal ve toplumsal belirtileri. %100 doğruydu dedikleri, beni şaşırtan kendi ülkemde bunca eleştirmecinin farkına varamadığı bir şeyi, bu aslında şiirle ilgisi dolaylı, liseyi yarım yamalak okumuş Fransız kızının görebilmesiydi. Buna benzer bir şaşkınlığı kurtlar sofrasını nasıl kurduğumu, içlemini filan anlattığım sırada Nicole'un ileri sürdüğü bir iki düşünce karşısında geçirdiğimi hatırlıyorum. Her zaman olduğu gibi Saint Michel'de La Boule d'Or kahvesinde oturuyorduk. O Metz'ten mi, Mulhouse'tan mı olduğunu bilemediğim iki büyük gök parçası olan gözlerini sonuna kadar açarak sözlerimi adeta içmişti. Bitince, bu roman dedi, tek tek ruh bilimsel yaşantıları iç nedenleriyle birlikte toplumsal bir kaneviçe üstüne işlemek istiyor galiba. Ne dersin? Ne diyebilirdim? Ama kitabı yalnız özetlemek için sayfelerce toplumsal olay sıralamak zorunda kalan bir eleştirmecimizin sonunda bu bir aşk ve macera romanıdır yargısına vardığını bildiğim için kızın bu ayaküstü gözlemi beni adam akıllı etkilemişti. Fakat o ara bizdeki yetkililerin sık sık karavana atışlarıyla onlardaki yetkisizlerin tam isabetlerini neye bağlayacağımı henüz kestiremiyordum. Ya kişisel yakınlık ve soğukluklara, ya aydınlar çevremizin adam yeme alışkanlıklarına, kısacası duyusal nedenlere kayıyordum doğrusu. Oysa hatırlamam gerekirdi. İstanbul'a birkaç çeşit kar yağar. En sevmediğim derseniz, yıllarca önce gökten ince ince kömür tozları sızarmışçasına Osman Bey'de Kırağı Sokağı'ndaki apartmanın arka camlarına yapışanı. Komşu bahçelerin birinde ısrarlı havlamalar halinde bir üşümüş köpek yalnızlığı. İçeride dört duvar kitap, Bafra cigarası. Hasan'la son birkaç haftamızı kaplamış bir tartışmayı ağır ağır bir gemiyi denize indirir gibi şöyle bir sonuca oturtuşumuz. Soylu sanatçı ancak yapıtında çağının sorunlarından elde edemedik birini ya da birkaçını kendince dile getirirse gerçekten soyludur ya, okuyucu ancak görevini bilen ve bilerek yerine getiren eleştirmecinin aracılığıyla bunun farkına varabilir. O çabayı değerlendirir. Acaba neyi gerektirir bu? İlk elde eleştirmecinin en az sanatçı kadar duyarlı ve çağının sorunlarından haberli olmasını değil mi? Cumhuriyet edebiyatımızda hiç de böyle değildir durum. Sanatçının çokluk eleştirmecinin önünden gitmesinden vazgeçtim. Nal toplayan eleştirmeci doğru dürüst bir okuyucu bile olamamıştır. Size pek iddialı mı görünüyor bu düşünce? Öyleyse okuyun yeniden Reşat Nuri'yi, Yakup Kadri'yi, Halide Edip'i. Göreceksiniz çağlarıyla ilgili ne sorunlar işlemiş bu yazarlar. Çağlarını da aşan, çağlar boyu insanların kafasını kurcalamış olan ne sorunlara girmiş çıkmışlar. Eleştirmeci farkında bile olmamış bunun. Ya domuzluğundan ya düpedüz cahilliğinden es geçmiş. Söz gelişi, hani Peyami Safa'nın belki Fransız varoluşçularından da önce yarı mistik, yarı soyut bunalım sorununa sokuluşunun açıklaması... Hani inatla görmezlikten gelineni, Reşat Enis'in cinsel karma karışıklıkları üstelik toplumsal da olmak dileyen bir çerçeve içerisinde kurcalamasının değerlendirilmesi, yok yok, elde var yok. Ataç'ı ne yaptın peki demeyiniz. Garipçilerin tanıtılmasındaki emekleri elbet yadsınamaz onun. ama Garip şiirini içlem ve biçim sorunlarıyla derinlemesine ve ayrıntılı olarak ele almadığı da yadsınamaz. Ataç batılı bir sanatı savunduğunu, Garip şiirini de batılı saydığı için ona arka çıkıyordu. Yoksa söz gelişi bu şiirin gerçek üstücü, dadaist, folklor kırması, toplumcu aşamalarını dikkatle izlemiş, bu zincirleme kaymaların toplumsal ve estetik nedenlerini araştırmış, anlamış ve anlatmış değildir. Sonradan ben gelmiş geçmiş bütün Türk eleştirmesinin epi topu iki ölçütle çalıştığını sezmiş, sezişimden dehşete düşmüşümdür. Ya sanatçının yapıtı yeni midir diye bakar eleştirmeci, ya toplumsal bir amacı var mıdır diye. İşin fenası bu işi yaparken de adam akıllı konformisttir. Sanatçının yeniliğinin de toplumsal amacının da ortalıkta sürünenlerden çok farklı olmaması gereklidir. Alışılmışın biraz dışına çıktınız mı, bilmediği sularda yüzmek tehlikesini göze alamadığından açıkça görmezlikten gelir, yargılamaktan kaçar. Ya da başka bir şey olur, bakın ne? Bazı hallerde çıkış noktası bir dereceye kadar savunulabilir. Uygulanışı bir dereceye kadar tutarlı bir sanat tutumu, artık sanatçıların yetersizliğinden mi, nesnel koşulların gerektirdiğinden mi, nedense bakarsınız ayağa düşer, moda olur, gittikçe daha çok soysuzlaşıp yozlaşarak adam akıllı yaygınlaşır. O zaman bilgili ve sorumlu eleştirmecinin akıntıya usturuplu setler çekerek onu hiç değilse makul bir düzeyde tutmaya çalışması gerekmez mi? Bana kalırsa sesini yükseltmesi, sağlam su götürmez kavramlara dayanarak sapıklıkları iyice budalaması, sapıkları hizaya getirmesi bile doğrudur. Bu gibi durumlarda eleştirmecinin genel sapıtmaya karşı bağımsızlığı, sanat ortamının sağlık belgesi, bir çeşit gelişme garantisidir. Yanlış mıyım? Oysa gerek toplumcu gerçekçiliğin roman olarak yozlaşmasında, gerek şiirin ikinci yeni olarak rayından çıkmasında, bizim, üstelik kafa kuruluşları toplumcu olan eleştirmecilerimiz bu bağımsızlıklarını toptan yitirmişler. İyice cıvıyan akımların pek koyunsal uyduları olmuşlardır. Şimdi eski çamlar bardak olunca ne görüyoruz? Çukurdan çıkma çabasında sanatçılar yine onlara takaddüm ediyor. Kimisi Lorca'ya, kimisi Garadi'ye tutunarak paçayı kurtarmaya çalışıyor. Eleştirmecilerse dut yemiş İslam bülbülü. Ne bir ses, ne bir nefes. Ne yöntemli bir savunma, ne tutarlı bir açıklama, ne tarihsel ya da toplumsal fakat kabul edilebilir bir gerekçe. Peki bu yazı şuraya mı bağlanacak? İleri endüstri konağını yaşayan kültürce gelişmiş bir ülkede estetik kavramlar durmaksızın işlendiği, tartışıldığı, üretildiği için aslında yetkili sayılamayacak ortalama okuyucuya kadar indirildiği halde, bizimki gibi ağır aksak ilerleyenlerinde, yetkili sayılan eleştirmecilerde bile belirli bir açıklık kazanamıyor. Daha da kötüsü, eski, fena halde klişeleşmiş bir takım beylik ölçütlerle bir türlü yer değiştiremiyor. Bu yüzden de bizim eleştirmeci kısa bağlanmış dana gibi kendi çevresinde dönüyor ha dönüyor. Marie France'ın, Nicole'ün ya da bilmem kimin en kral eleştirmecimizden daha ustaca doğruyla yanlışı sezebilmesinin altında bu saklı. Bizimkilerin haberi de olmasa, onlar gerilim ne demektir, yabancılaşma ne anlama gelir, cinsel kayma nasıl belirir, nasıl gelişir, çağrışımlarla imgeler arasında ne türlü bir ilişki vardır vesaire vesaire gibi bir sürü yeni kavramın varlığından haberliler. Bir yerde rastladılar mı tanıyorlar, değer yargıları verirken kullanabiliyorlar. Bizimkiler de hele büyüsünler, öğrenecek elbet yavrucaklar. Ne yaparsınız? Dünya umut dünyası. 9. Ulusal bileşim. Yağmurdan kaçıp Nisuvaz'a girer miyim? Sait orada, gözlüklerini takmış, bir müsvedde üstünde çalışıyor. Görünmeden bir kenara ilişeyim diyorum, olası mı? Nereye ulan, gel bak, Lotremont'tan girneyi çevirdim, okuyayım da bir dinle. Dinliyorum. O zamanlar ne Maldoror'un şarkılarını okumuştum, ne de dağınık şiirlerini. Isidore Ducos, az tanıdığım bir ozan. Sait, Hermafrodit diye bir parçasını çevirmiş. Hermafrodit yani ne? Eskiden hünsa dediğimiz, şimdi ise ne diyeceğimizi bilemediğimiz hem erkek hem dişi ya da ne erkek ne dişi yaratık. Sait Faik de ben de o yağmurlu Nisuvaz sabahında Batı sanatının insanı en çapraşık yanlarıyla yansıttığında birleşiyoruz. Oysa diyoruz bizim sanatımız bu dediğimden 10 yıl kadar sonra Koca Mansur sokağındaki evde klasik Türk sanatını tanıtmak için Claude'a divan ozanlarının kıta ve gazellerini çeviriyorum. Sıra Nedim'in kafir redifli ünlü gazeline gelmiş. Hani bilirsiniz. Tahammül mülkünü yıktın, Hülagühan mısın kafir? Aman dünyayı yaktın, ateşi süzan mısın kafir? diye başlar. Daha ikinci beyitte 10 yıl önce Said'le beraber Lotremont'ta hayran olduğumuz çetrefil insanı yakalıyor Claude. Kız oğlan nazın ağzın, şehlevent avazı avazın, belasın ben de bilmem kız mısın, oğlan mısın, kafir. Yedinci beyitte ise Ozan'ın narsizmi yoğun, özlü ve ustaca tespitini övüyor, baka kalıyorum. Neden sık sık bakarsın böyle mirat-ı mücellaya, meğer sen dahi kendi hüsnüne hayran mısın kafir? Alışmamışız biz buna. Bu beyitleri hep eski kafalardan dinlemişiz. Baş kaldırmak gelmiş içimizden. Abdülbaki Gülpınarlı gibi uzmanların Divan Edebiyatı Beyanındadır gibi kitaplarını okumuş, uzun zaman divan edebiyatının başında saç yerine yılanlar oynaşan, 20 metre boyunda bir servi sevgili edebiyatı olduğuna inanmışız. Hatta bir de desen vardı o kitabın sonunda. Servinin tepesinde saçları demet demet yılan bir genç kız başı, kirpikleri ok, kaşları keman, boynu sürahi vesaire. İşini bilen için yeteri kadar kahkaha olana. 2 yıl sonra Noyli'de yine bu konu açılıyor. Christian hem de bütün ciddiyetiyle, Dali'nin tablolarında böyle bir depaysement düzeni vardır. Eşyayı asıl yerinden başka bir yerde kullanmak öyle izlenimler yaratır ki, gerçek üstünün anlamı iyice zenginleşir demez mi? Al bakalım. Sonra bir zaman düşünüyorum, hiç adet etmemişiz ya, Sad, Lütramont, De Nerval doğrultusundan divan şiirine baktınız mı, narsizm, sadizme, mazoşizme, hele eşcinsel ilişkilerin, envai batı sanatının çağdaş dönemine temellik eden bütün o lanetli eğilimler içinde vıcır vıcır kaynıyor. Öyleyse neden kendini batılı sanan Türk aydını bunları keferede okuyunca insanı bulur da kendi klasiklerini okuyunca bulamaz? Şimdi Hilmi Ziya Ülke'nin Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinden şu satırları lütfen bir okur musunuz? Modernleşmeyi toptan reddedenlerle modernleşmeyi yalnız eski ve yeninin garip bir uzlaşması haline koyanlar ya da modernleşmede pasif bir kopyacılıktan ileri gidemeyenler gerçek modernleşme karşısında türlü derecelerde birbirinden çok farklı gibi görünseler de sonunda aynı durumdadırlar. Çünkü birincilerde modern kültür yaratıcılığına her türlü katılma reddedildiği için bu hareket yer yer primitif direnmeleriyle kahramanca ve asil görünse bile sosyal intihara ulaşmaktadır. Sonuncularda ise modernleşme radikal olarak ve gerçekleşmiş gibi görünmesine rağmen aslında her türlü yaratıcılığı durdurduğu için üstün kültürün önünde pasif bir hayranlık tavrı doğurmakta ve ilerisi için hiçbir gelişme imkanı bırakmamaktadır. Beni ilk Louvre'u gezerken Margot'un biraz da matrağına söylediği o sözler mi uyandırmıştır? Batı batı deyip duruyorsun. Batı'da gerçekten ortaklaşa tek şey Hristiyanlık. Yoksa Allianz çıkışlarında Lüksemburg bahçesinde oturup konuştuğumuz Hanelise'nin adeta başkaldırarak öne sürdükleri mi? Görmüyor musun ki aslında soyut, tanımlanması güç bir kavram Batı sanatı. İşin gerçeği ayrı ayrı çeşitli ulusal sanatlar. Alman sanatı, Fransız sanatı, İtalyan sanatı vesaire. Ortaklaşa özellikleri yok mu? Var. Ya Hristiyanlıktan yani Roma'dan geliyor ya da bilim çağının rasyonalist kafasından. Bir gece 10 yılı geçti, birdenbire Türk aydınının birisini kendi değerlerine, ötekini batılı değerlere uygularken kullandığı iki ayrı ölçütü olduğunu fark ediyorum. Aynı özellikleri de gösterseler bu durumda ölçütlerin değişik olması, sonuçları da değişik, daima da bizim aleyhimize kılıyor. Boktan bir gece, kar serpiştiriyor. Otelin buğulu camlarında mavi kızıl neon çakıntıları. Arada vınlayarak yükselen asansör. Bir örnek aranıyorum hemen. Bunu kanıtlayacak bir örnek bulabildiğim şu. Biz Batı Türklerini Arap ve Acem etkisi altında kaldıklarından ayıplarız. Dillerinin bozulmasını, edebiyatlarında Arap ve Acem katkısının ve benzerliklerinin bulunmasını, musikilerinde Bizans malzemesi olmasını kötü gözle görürüz hep. 10 yüzyıllık şerefli bir geçmişleri, elle tutulur bunca uygarlık yapıtları ortada durduğu halde, onları Müslümanlık baskısı altında orijinal olmaktan çıkmış, benliğini kaybetmiş bir boy sayarız. Aklımızca batıya yönelerek ona kaybettiği benliği kazandıracağız. Batı ki ne batı? Batı dedim mi orada dur. Fransa söz gelişi. Efendim ta Chanson de Roland'dan beri Hristiyanların Müslümanları nasıl kestiklerini, kazığa oturttuklarını anlatır çok insani bir destandır. Resmiyle, müziğiyle, şiir ve edebiyatıyla ne üstün yapıtlar yaratmış, ne orijinal bir ülkedir o. İş kendimizi ona uydurabilmekte. Bunu becerdik mi tamam. Hem benliğimizi bulmuş olacağız hem de köhne doğulu kafasından kurtulacağız. Acaba? Şu Fransa'ya bir de Batı Türklerine uyguladığımız ölçütle bakar mısınız lütfen? Govalılar Fransa'ya geldikten az sonra Romalılara yenilmiş, onların sömürgesi olmuşlardır. Türkler ne yenilmiştir, ne sömürge olmuştur. Tersine Bizans'ı yenmiştir. Roma, gidiş geliş kendisini her alanda öylesine kabul ettirmiştir ki, Golvalılar kendi uygarlık ve sanatlarını düpedüz unutmuşlar, öz dillerini bırakıp Latince konuşmaya başlamışlar. Türkler böyle bir halt etmemişlerdir. Dinlerini de Roma'nın resmi dini Hristiyanlıkla değiştirmişlerdir. Türkler Ön Asya'ya Müslüman geldiler. İş böyle olunca Fransız sanatının üstünlüğü onların ancak orijinal bileşim yapma gücüne bağlı kalan bir şeydir. Ufak bir güç değildir bu. Fransızları aynı uygarlık çemberinin içindeki öteki uluslar arasında sivriltmeye yetmiştir yetmesine ama ortak Roma ve Hristiyanlık temeli yüzünden bütün sanat dallarında öteki batılı uluslarla çeşitli benzerlikler içindedirler. Tıpkı Osmanlı sanatının kendi uygarlık çemberi içindeki öteki uluslarla sanat benzerlikleri göstermesi gibi. Demek ki Fransız sanatının kendi tarihsel koşulları içindeki durumu Türk sanatının kendi tarihsel koşulları içindeki durumundan daha elverişli sayılmaz. Hatta Batı Türkleri Golvallara oranla yabancı etki karşısında bağımsızlıklarını çok daha fazla korumuş, sanatlarında ümmet dönemi zorunluluklarına uyarak ne derece Müslümanlaşmış olurlarsa olsunlar Osmanlı kalmayı bilmişlerdir. Ümmet döneminde Fransız sanatı diye bir şey var mıdır acaba? Fransızın Fransızlığı ancak uluslaşmasıyla beliriyor. O da hayli yakın. 10. yüzyıl Fransız ozanlarının şiirleri Fransızca bile değildir. Ama dedim ya, ölçüt iki olunca birini göklere çıkarıp öbürünü harcayı vermek kolay. Çok kolay hem. Oysa ana yargı Batı Türklerinin elleri altında buldukları olanaklardan Bizans, Arap, Acem, Ermeni, Müslüman uygarlık çemberi içinde kendilerine özgü bir sanat bileşimine ulaşıp ulaşmadıkları yargısı. Kim ulaşamamışlardır diyecek, doğrusu çok merak ediyorum. Bu düşünceye bir süre sonra şu bence çok önemli sonucu ekliyorum. Türkler için sorunu batılılaşmak mı, doğulu mu kalmak diye koymak yanlış. Her şeyden geçtim, rasyonalist ve kartezyen batılı kafasıyla yanlış. Zira bu kafadaki batılı, bir toplumun yüzlerce yıllık müktesebatından bir çırpıda soyutlanıp da başka bir uygarlık çemberine geçebileceğine inanmaz. Akla uygun değildir çünkü böyle bir şey. Nesnel koşullara ve eşyanın tabiatına aykırıdır. Biz, hele o kendini batılı sanan yabancılaşmış aydınlarımız, bu halkın inandığı her şeye söverek hiçbir şeyi batılılaştıramamış, tam tersine ulusu ikiye bölüp aydınlarla halkın arasını açmışızdır. Ne yapmak lazımdı öyleyse, sorunu nasıl koymak gerekirdi? Batılılar nasıl koymuşlarsa öyle, bilimsel yöntemlerle geçmişimize dayanan, ondan yararlanan fakat ileriye açılan ulusal bir bileşim yaparak. Bunu daha o zaman Mavi'de bakın nasıl yazmışım. Yeni Türk Edebiyatı'nın öncüleri prensip itibariyle batılı olmak istemişlerdi. Lakin batılı olmanın ne demek olduğunu hemen hiç kimse düşünmemiş. Bu böyle olunca genel eğilim derhal kozmopolit bir öykünme eğilimi haline alıvermiştir. Tek kelimeyle yeni edebiyatın öncüleri Alaturka, Osmanlı sanatını başarıyla devirmişler. Fakat kendileri ulusal anlamda orijinal bir kişisel bileşime ya da bileşimlere varamamışlardır. 1 Temmuz 1954. Sözü yine Hilmi Ziya Ülken'e bırakarak bağlayacağım. Aynı kitabında aynı bunalıma ve bunalımdan kurtulabilmek için başvurulacak tek çareye şöyle dokunuyor. Görüleceği gibi Tanzimat'tan sonra geçen yüzyıl içinde de Doğu ve Batı, eski ve yeni Alaturka ve Alafranga karşı karşıya geldiği halde kafalarda bu hakiki bir dram yaratamadı. Uzun süre bu iki alem hiçbir senteze ulaşamadan aynı kafanın içinde yan yana yaşadı. Türk toplumunun en buhranlı problemi bir senteze ulaşamayan bu iki cilt görüşün devamıdır. Problem bugün de yine karşımızda duruyor ve yine cevap bekliyor. Tek bir cevap biliyorum, ulusal bileşim. 10. Özet mözet. Ararım ararım yok. Ararım ararım yok. Oysa bugünkü gibi aklımda, akşamüstü koruda dolaşarak düşünmüş, eve döner dönmez de o sarı karalama kağıtlarından birine not düşmüştüm. Putox köprüsünün üstünde kalın bir ay doğuyordu. Ertesi gün Red Star'la Racing'in hazırlık maçına gidecektik. Ben miydim bunları yaşayan? Dönmek için toplanırken bir ara yeniden elime geçmişti o notlar. Yanılmıyorsam Claude'un bana imzaladığı şiir kitabının arasına koymuştum. Arıyorum arıyorum yok. Dün gece Revue International des Ressources'un özel sayısını karıştırıyorum. Sinema ile ilgili bir yazı olacaktı. Ona bakacağım. Aa, onun arasında değil miymiş? Bunlar bu yazıları yazmaya başlamadan yazacaklarıma temel olsun diye bir kenara çiziktirilmiş kişisel notlar. Düşün yaşantımızın benim aynamda görünüşü. Bir göz atar mısınız lütfen? 1. Batılılaşma sorunu laşka. Atatürkçü ulusal sanat tezi yerine Tanzimatçılarınkine benzer bir komparatör batıcılığını savunuyorlar. Ana kültür kaynaklarını küçümseme batılı kültür emperyalizmine kapılarını açıyor. Öykünmenin doğal sonucu ulusal bilincin çözülmesi. Dikkat! Kültürde ve sanatta batılılaşmaya kalkışmak aslında üst yapıda altyapıdan bağımsız köklü dönüşümlere kalkışmak demek değil mi? O kaşkaval toplumcularımız niye böyle olmayacak bir duaya amin derler acaba? 2. Şiirde ikinci yeni skandalı. İki bakımdan skandal. A. Biçimciliğin en aşırı uçlarına götürülüşü. Şiir geldi kelimeye dayandı, Cemal Süreya. Şiirin amacı hiçbir zaman belirli bir şey anlatmak değildir, İlhan Berk. Şiir hiçbir şey anlatmaz, güzellik hiçbir şey anlatmaz çünkü, Oktay Rıfat. Uygulamada İlhan Berk'in sadece sessiz harflerden meydana getirdiği sözüm yabana mısralar. B. Fakat asıl ayıbı ve önemlisi bu aşırı biçimci şiirin toplumcu geçinen bazılarınca Mehmet Fuat, Fethi Naci, Rauf Mutluay vesaire toplumcu bir şiirmiş gibi inatla okurun önüne sürülmesi. Dilde aşırı uydurmacılığın biçimciliğe yardımı, tehlikeli sonuç şiirin okurdan kopması. 3. Toplumcu gerçekçiliğin su koyu vermesi. Aşırı bir gazete gerçekçiliğine dönüşü. Toplumcu gerçekçilik bir yöntemdir, bir reçete değil. Bu bakımdan şematik köy gerçekçileri estetik ağırlığı olmayan romanlar yazıyorlar. Fakir Baykurt gibi. Üstelik toplumculuğu köycülük, köylücülük gibi anlama ve değerlendirme yanlışı. Önemli yanlış. Devrimden önce Rusya'da halkçılar, popülistler bu kafadaydılar. Mihailovski, Müji'ye giderek, Müji'yi iş başına geçirerek her şeyi çözümleyeceklerini sanıyorlardı. Başta baba Plehanov, toplumcular onlara karşı çıktı, onlarla mücadele etti. Ne Tahir Alangu farkında bunun, ne Asım Bezirci, ne de başkası. 4. İşporta duyguculuğu. İçlemde duygusal öge düşünsel öge kadar önemli. Fakat duygusalla duygucu arasındaki farka dikkat. Duygucu duygusala oranla, toplumcunun toplumsala oranla yaptığını yapıyor. Esnaflık. İkinci yeninin işi aşırı biçimciliğe dökmesi, başkalarının, Oğuzcan, Belli, Erdoğan vesaire yanlış bir tepki olarak işi duyguculuğa dökmesine yol açtı. Ötede laf makasları olan Ozan burada takdimci ile fantezist arası bir şey. Duygusala evet çünkü zorunlu, duygucuya hayır çünkü zorlama. Ha az kalsın unutuyordum. Bu notların bir başlığı da var. Sarı kağıdın başına koca koca yazmışım. Edebiyatımızda aşırı eğilimler. Üstünden çok geçmedi. Bu notlara omuz verip bir akşam Noyli'den Etol'e kadar ağır ağır yürüyerek bu okuduğunuz yazıların ilkini tasarladım. Avenue Wagram'da kendimi kahvenin birine dar atıp bir çırpıda yazdım. Yanlış hesap Paris'ten döner. Paris gecesi kara bir zeplin gibi üstümüze iniyordu. Meraklısı için notlar. Anılar ve Acılar dizisinin ikinci kitabı olan Hangi Batı çıktığı andan itibaren büyük bir ilgi görmüş, üzerinde olumlu olumsuz çok yazı yazılmıştır. Türk aydınlarının Türkiye'nin yeri ve kişiliği üzerinde yeniden düşünmeye başladığı bir döneme rast geldiğinden mi nedir, yankıları büyük ve sürekli olmuştur. İyi hoş ya, kitapla ilgili olarak beni en çok etkileyen ne çağırdığı tepkilerdir ne uyandırdığı yankılar. Günlerden bir gün bu vesileyle Hasan Tanrıkut'tan aldığım bir mektup. Hasan o sıralarda epeyce gürültü koparan bir televizyon programında beni seyretmişti. Besbelli onun duygulandırmasıyla yazıyor, bu arada Hangi Batı'dan söz ediyordu. Onu anışım eski günleri hatırlamasına neden olmuştu elbet. Yalnız metinde geçen Hasan Tanrıkut'u faşizm yedi deyimine üzülmüş, sanmış ki bu yedi lafı Hasan faşizm yanına geçti anlamını içeriyor. Oysa amacımın bu olmadığı açık. O sözü söylerken kendisinden çok şeyler beklediğimiz bir düşünürü faşizmin ve faşizan baskılarının nasıl öselediğini, hırpaladığını çarpıcı olarak belirtmeyi tasarlamıştım. Hasan'ın mektubu beni son derece etkiledi. Günlerce onu, kendimizi, kuşağımızın çilesini düşündüm. Bunca üzüntü, kaygı, serüven ve uğraştan sonra elimizde ne kaldığını ölçüp biçip durdum. Kitabın sonu.